Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bugün programımızda Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2016 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak değerli dinleyenler, Fatih Karcı'nın kaleme aldığı bir hikayeyi paylaşacağız sizinle. Hikayenin başlığı ise 225 Mehmet. Murat Hoca geliyor, Murat Hoca geliyor. Herkes yerine beyler. Selamun aleyküm delikanlılar. Ve aleyküm selam. Buyurun, oturun yerlerinize. Evet başkan efendi, gel de yoklamayı al bakalım. 213 Salih, 217 Ahmet, 221 Yusuf, 225 Mehmet. 225 Mehmet. Hocam, Mehmet yine gelmemiş. Bu delikanlı da... Ya geç geliyor ya da hiç gelmiyor. Ne olacak bunun hali böyle? Hocam çok da hırçınlaştı arkadaşımız. Herkese tavır alıyor. Kimseyle konuşmuyor. Hayırlısı. Ben müdür beyle bir görüşürüm. Tam bu sırada Mehmet bir kare suratla sınıfa girdi. Hocam geç kaldığım için özür dilerim. Derse girebilir miyim? Evladım bu kaçıncı ha? Bu kaçıncı? Veline görüşmek istiyorum senin. Geç otur yerine. Mehmet başını önüne ekti ve hiç sesini çıkarmadan yerine oturdu. Murat Hoca çocuğun bu müdanasız tavrına çok sinir olmuştu. Birden patladı. Oğlum senin velin toplantıya gelmedi. Bir kere olsun okula geldiğini de hatırlamıyorum. Hiç mi merak etme senin durumunu? Mehmet'ten gene ses yoktu. Hoca iyice sinir olmuştu. Hiç mi utanman yok senin be? Bir cevap vermeye dahi tenezzül etmiyorsun. Öyle demeseniz hocam. Bak bak bak, neyi nasıl diyeceğimizi de senden öğreneceğiz öyle mi? Özür dilerim hocam, nasıl isterseniz. Murat Hoca daha fazla dayanamadı. Düş önüme, yeter be. Burada sırf eğitim almak için gelen arkadaşlarının hakkını gasp etmene müsaade etmeyeceğim senin. Daha ölmedik oğlum, düş önüme, düş düş. Murat Hoca bir hışımla soluğu müdür beyin odasında aldı. Sayın müdürüm, 8'de sınıfından Mehmet, şikayetçiyim. Murat Hoca, sakin ol, otur, bir soluklan hele. Bu ne sinir? Nasıl sinirlenmeyeyim hocam? Bu haylaz, derse ilgisiz, vakitlere riayetsiz, üstüne üstlük bir de müdanasız. Tepemin tası attı vallahi. Müdür bey, Mehmet'e dışarıda beklemesini söyledi. Tamam hocam, sakin olun. Şimdi ne yapmamı istiyorsunuz, onu söyleyin. Bu çocuğun kişi dosyası nerede? Velisiyle görüşmek istiyorum. Hocam, malumunuz okulumuzun yeni oluşu sebebiyle kadrosu da yeni teşekkül ediyor. Rehberlik hocamız henüz atanmadı ama geçen seneki okulundaki bilgilere ulaşabilirim sanırım. Öğrencilerin çoğunu ben de pek tanımıyorum. Tamam hocam. Buyurun numarasın. Çocuk hakkında da babasının durumu iyiymiş. Anne ev hanımı. Geçen seneki notları da çok iyi. Takdir almış. Yaptığınız şikayetlerle pek uymuyor ama... Al işte. Ne babasının ne de annesinin telefonu açık. Çocuğun başına bir şey gelse... Şaşırmamak lazım tabii. Nasıl birileri olduğunu anlamak için çok uzağa gitmeye gerek yok. Yetiştirdikleri ortada. Murat Hoca çok üst perdeden konuştuğu için Mehmet konuşulanların hepsini duymuştu. Birden yere yığıldı. Koridordaki nöbetçi öğrenci anında durumu müdür beye iletti. Apar topar hemen yakındaki hastaneye götürdüler delikanlıyı. Doktorlar ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastanenin başhekimi müdür beyle Murat Hoca'yı odasına çağırdı. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Başhekim ağırbaşlı, olgun, heybetli bir beyefendiydi. Hoş bulduk doktor bey. Siz bu delikanlının neyi olursunuz? Ben öğretmeniyim. Ben de okuduğu okulun müdürü. Çok ilgili olmalısınız. Müdür bey söz aldı. Estağfurullah. Aslında durum biraz farklı. Açıkçası biz de bayılmasının sebebini tam bilmiyoruz. Çocuk kaç gündür açmış be? Yaklaşıp da ağzını bir koklasanız anlardınız. Siz ne kadar tanıyorsunuz bu delikanlıyı? Müdür Bey ile Murat Hoca birbirine bakıp başlarını önlerine eğdiler. Başhekim durumun fotoğrafını çekmişti. Telefonla asistanını aradı ve Doktor Mücahit Bey'in gelmesini rica etti. Doktor Bey gelmişti. Başhekimin bir baş onayıyla anlatmaya başladı. Mehmet'i ilk kez babaannesinin hastalığıyla tanıdık. Babaannesinin durumu çok ağırdı. Önce müşahadeye, daha sonra da yoğun bakıma aldık. Yaşlı kadının Mehmet'ten başka ilgileneni olmadı. Biz ne desek Mehmet adeta çırpınırcasına hallediyordu. Bir gün Mehmet toz toprak içinde geldi yanımıza. Babaannesinin eşyalarını teslim etti ve yapabileceği bir şey olup olmadığını sordu. Dua diyebildim sadece. Ardından koşar adımlarla hastaneden çıktı. O gün iyice aklıma takıldı bu delikanlı. Derken iş çıkışında yol üstündeki bir inşaatta kamyondan tuğla indirirken gördüm. Dayanamadım ve kendisini takip ettim. Bir kamyon tuğlayı indirmişti. İşinin bittiğini hissettiğim anda yanına gidip kendisiyle görüşmek istediğimi söyledim. Neyse sözü uzatmayayım. Çok haysiyetli bir genç. Kendisine yardımcı olmak konusunda zor ikna ettim. Borç olarak dedi ve öyle razı oldu. Sonra kendisiyle hususi bir sohbet ortamı oluştu ve olanları anlattı. Ailesini bir trafik kazasında kaybetmiş. Mehmet'in okulun düzenlediği bir programda olması onu bu kazadan kurtarmış. İki kardeşi, annesi ve babası bu elim kazada vefat etmiş. Annesi de yetim büyümüş. O yüzden anne tarafını hiç tanımamış. Bir amcası, bir de babaannesi varmış. Amcasıyla babasının fikir dünyaları zıtmış zaten. Bir babaanne sahip çıkmaya çalışmış. Önceden özel okulda okuyormuş. Sonra herhalde sizin okula gönderilmiş. Yeni bir okumuş galiba. Birkaç ay sonra o garibimin de ömrü yetmedi. Buraya geldiğinde zaten netice belliydi. Kadıncağız ilgisizlikten iyice bitmiş vaziyetteydi. Yalnız babaannesinin vefatından sonra ben de hiç görüşemedim kendisiyle. Kendine bir gelsin, hemşireler önce bir yemek getirecekler. Serum bağladık. Görüşemediğimiz bu iki hafta süresince ne olup bittiğini ben de bilmiyorum. Murat Hoca, Doktor Mücahit Bey'e dönerek sordu. Evini biliyor musunuz? Maalesef hayır. Dedim ya, çok haysiyetine düşkün bir delikanlı. Birkaç defa evine bırakmak istedim, kabul etmedi. Tamam, tamam, ben o zaman okula kadar gidip arkadaşlarından öğrenip geleyim. Kendine gelinceye kadar burada olurum. Başhekim tok sesiyle konuştu. Otur bakalım hoca efendi. Daha sonra gidersin. Ben bir yere yetişeceğim. Şimdi beni iyi dinleyeceksiniz, konuşacağım. Murat Hoca ve Müdür Bey birbirine bakıp sükutu tercih ettiler. Biliyorum. İçinize düştüğünüz durum hiç de hoşunuza gitmedi. Açık konuşacağım. Önce kendime söylüyorum. Karşımda idealist iki genç arkadaş görüyorum. Zaten öyle olmasaydınız olay patlak vermezdi. Lakin söylemeden edemeyeceğim. Bu çocuğun durumu bu noktaya gelinceye kadar neredeydik? Yahu bizim zamanımızda her hoca bir rehber öğretmen gibi değil, adeta aileden biri gibi, neredeyse amca dayı gibi ilgilenirdi bizimle. Öldülerse mekanları cennet olsun, sağ salar, selamet içinde olsunlar. Şimdi bakıyorum da bilmem kaç yüz talebelik okul, bir tane rehber öğretmen. Tabii yetişemeyiz biz bu çocukların gönüllerine. Yeni yeni metotlar, modeller, imtihanlar. Ama o eski talebe-hoca irtibatı kalmadı. Öğrencilere bakıyorum, daha bir arsızlaştılar sanki. Duraklarda, metroda, tramvayda falan. Tamamen entel dantel tipler türedi. Kendi çocuklarımdan da bu manada memnun değilim. Yani söze geldi mi, yeni eğitim sistemleri, yeniden yapılanmalar deniyor ama bu iş ciddi bir ruh ve şuur kaybı yaşıyor gördüğüm kadarıyla. Ben eğitimci biri değilim, öyle bir iddiam da yok ama bu açığı görmek için de illa eğitimci olmak gerekmiyor. Kalbinizi kırdıysam özür dilerim. ama ortada vahim bir durum var. Eğer büyük bir idealimiz varsa bu işi önce gönüllerde yeşertmeli ve gönülleri hasır hale getirmeli değil miyiz? Bakın mesela Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethetmeden önce tebliğli kıyafet camileri gezermiş. Özellikle sabah namazlarında. Bakmış ki camiler sabah namazında da cuma namazları gibi oldu, o vakit kanaat getirmiş İstanbul'un fetholunacağını. Çünkü bu başarı tek başına teknik donanımla gelmiyor. Bugün okullarımız bir hayli teknik donanımla dolu. Akıllı tahtalar, projeksiyonlar. Ama çocuklarımızın gönülleri yok ortada. Dokunamıyoruz onların gönüllerine. İnşallah bu olay size de bize de bir ders olsun. Bu sırada bir hemşire içeri girip Mehmet'in kendine geldiği haberini verdi. Başhekim, "Karnını doyurdunuz mu?" diye sordu. "Evet" cevabını alınca, "Tamam, siz odaya 3 sandalye daha koyun, biz hep beraber geliyoruz." Hep beraber Mehmet'in yanına vardıklarında Murat Hoca çok mahcup bir edayla Mehmet'in elini tuttu. Mehmet o sırada kendinden beklenmeyecek bir çeviklikle Murat Hoca'sının elini öptü. "Allah sizden razı olsun hocam. Siz olmasaydınız bugün de aç kalacaktım." Ondaki bu büyüklüğü görünce mahcubiyeti bir kat daha artan Murat Hoca, "Hakkını helal et aslanım," diye fısıldadı. "Estağfurullah hocam, siz helal edin." "Helal olsun da ne olduğunu şöyle etraflıca bir anlatsan da bizi de daha fazla ateşlere atmasan." Doktor Mücahit, "Ben babaannenin vefatına kadar olan biteni bildiğim kadarıyla anlattım." Mehmet bir hocalarına bir doktorlara baktı. Birden hıçkırıklara boğuldu. Gözyaşları içinde elindeki mendile bakarak başladı anlatmaya. "Babaannem vefat etmeden önce beni yatılı bir kursa yazdırmak istemişti. Ben de kendisine bakacak kimse yok diye istememiştim. Ben az da olsa ihtiyacını görmeye çalışıyordum." "Ne yiyip ne içiyordunuz?" dedi müdür bey. "Ben inşaatlarda tuğla indiriyordum. Tuğla başı para alıyordum. Allah ne verdiyse, o gün elime ne geçtiyse onunla kanaat ediyorduk." Başhekim, "Amcan nerede peki? O hiç sahip çıkmadı mı size?" diye sordu. Babamın vefatından sonra güya bize sahip çıkma niyetiyle kısa bir süre yakınlaştı. Babamdan kalanları zimmetine geçirdikten sonra işler değişti. Babaannemin cenazesinde bile yüzüme bakmadı. Cenazeyi defnettikten sonra mezarlıktan ayrılmış. Eve gelip taziyeleri bile kabul etmedi. Birkaç gün komşular hal hatır sordular. Daha sonra onlar da gelmez oldu. Aslında ben kendimi idare ederdim ama kış gelince inşaatlar bıçak gibi kesildi. Başka da bir işe hiç el atamadım. Henüz anlamıyorum da zaten. En azından şu ortaokulu bitirirsem liseyi açıktan okur, bir işe girelim diye düşündüm. Doktor Mücahit Bey söz aldı. "Peki yurda gitmeyi neden denemedin?" "Hocam, tek başıma gitsem beni kim kabul eder Allah aşkına? Hırlı mı, hırsız mı?" "Sen de haklısın. Peki biz bu mevzuda aracı olsak?" "Çok dua ederim. En azından okulumu bitirinceye kadar." Başhekim tekrar söz aldı. "Peki, bu son 10 gündür ne yaptın? Son 10 güne dair bir şey söylemedin. Ne yedin, ne içtin?" Mehmet derin bir iç çekti. Başhekimin yüzüne baktı ve tekrar başını önüne eğdi. Durum anlaşılmıştı. Başhekimin müsaade istemesiyle odadan çıkıldı. Dışarı çıkınca başhekim, "Bu delikanlıyla güzelce ilgilenin. Ne gerekiyorsa yapın. Benden habersiz taburcu etmeyin. Yarın sabah tekrar görüşelim. Hocam, müdür bey, siz de delikanlıya bir yurt bakabilirseniz yarın tekrar görüşelim," dedi. "Peki doktor bey, o zaman biz de müsaade alalım. Yarın tekrar görüşmek üzere." Hastaneden ayrılınca müdür bey, "Bir ara başhekim bizi herhalde dövecek," dedim ama adam çok dertli biriymiş diye konuştum. Öyle ya sayın müdürüm, adam sonuna kadar haklı. Biz lafa söze gelince mangalda kül bırakmıyoruz da işimiz zor. Bugün kendimizi kandırıyoruz, iş yapıyoruz diye de iş neticeye gelince ortalıkta kimse kalmıyor. Allah yardımcımız olsun hocam. Bu iş gönül işi, bu iş dertlenip sahip çıkma işi. Amin hocam. İnşallah biz kazananlardan oluruz. Değerli dinleyenler, Fatih Karca'nın kaleme aldığı 225 Mehmet başlıklı hikayeyi paylaştık sizinle programımızda ilk olarak ve bir başka yazıyla devam edeceğiz. Ahmet Zila'nın kaleme aldığı Hayat Notları bölümünde yer alan Şikayet Yok, Çare Var başlıklı yazısını sunacağız. Dünyada böyle bir metot var. Hangi sahada olursa olsun başarıya ulaşan insanlara seminerler verdirirler, kitap yazdırırlar. Derler ki başarının yollarını anlat da senden sonrakiler de istifade etsin. Biz de hasbelkader ülkemizin sanayisinde bazı başarılara Rabbimin izniyle nail olduk. Bu sebeple bize de sık sık böyle davetler geliyor. Dilimiz döndüğünce anlatıyoruz. Birçok makalemizde de bunlara temas ettik. Bu yazımızda bir başka tarafından başarının yollarına ışık tutalım. Başarının basamaklarını sıralarsak, dürüst, çalışkan, emin, güvenilir olmak, yaptığı işi iyi yapmak, işini sevmek, tatlı sözlü, güler yüzlü olmak, araştırmacı, girişimci olmak, öfkeli olmamak, şikayetçi olmamak, sabırlı olmak, sebatlı olmak, öğrenmeyi bilmek, paylaşmayı bilmek, cömert olmak, ana baba duası almak, kanaatkar olmak. Bunlar başarı için olmazsa olmaz meziyetlerdir. Allah'ın yardımı, lütfu olmazsa hiçbir şey olmaz. Cenab-ı Hakk'ın bu meziyetlere sahip imanlı kimselere bu dünyada vermezse de öbür tarafta mükafatını vereceğini umuyoruz. Bu da başarılı olmaktır. Başarıyı hiçbir zaman kendimizden bilmemeli. Onun Allah'ın bir lütfu olduğunu unutmamalıyız. Benim başarı basamağımın biri de şikayeti bırakışım oldu. Sene 1958, Gaziantep'te Eyüpoğlu semtinde ayakkabı dükkanımız vardı. Ismarlama ve hazır yapardım. 2 sene çalıştım. Yaptığım işi güzel yapardım. Memnun olmayan bir kişi çıkmazdı. Herkes memnundu. Ayakkabının müşterinin ayağına uygun, görünümü güzel olması için elimden geleni yapardım. Ama gel görelim ki ben işimden memnun değildim. Niçin mi? Yaptığımın karşılığını alamıyor, para kazanamıyordum. O çarşıda benim gibi çalışan 8-10 dükkan vardı. Hepsi de ustalarımdı. Yaşça en küçükleri bendim. Bunlarla benim dükkanda buluşur, çay içer, sohbet ederdik. Oradakiler sürekli meslek aleyhine konuşurlardı. Ne kötü şansımız varmış. Cenab-ı Allah bizi niye ayakkabıcı halk etmiş? Anamız bahtsız doğurmuş bizi. Anam beni doğuracağına çomruk doğursaydı daha iyiydi. Biri şöyle şöyle olsa ben general olurdum der, öteki ben profesör olurdum, bir başkası ben de şunu olurdum, hep şikayet. Herkes bir havada fakat hepsi işinden şikayetçi, halinden şikayetçi. Şikayet, şikayet, şikayet. Benim de bunları dinlemekten moralim bozulurdu, elim işe varmaz olurdu. Yemeğe giderim, işe dönmek istemem. İşi sevmemeye başladım. Benden öndekiler bu haldeyse ben ne olacağım ki diye düşünmeye başladım. Yaptığım işi güzel yapıyorum ama işimi sevmiyorum. Sonradan anlaşıldı ki meğer kabahat bizdeymiş. Şöyle bir çarşıya çıktık dolaştık. İstanbul'a gidip geldik ki herkes vızır vızır karınca gibi, arı gibi çalışıyor. Bizse oturup birbirimizin moralini bozuyoruz. 1960 senesinde bu manzarayı görünce bugünden sonra şikayet yok, çare var dedim. Bu muvaffak olmanın, başarmanın da anahtarı oldu. Başarının parolası şikayet yok, çare var. Neden şikayet ediyorsun? Hastalıktan mı? Doktora git efendi. Orada şifa bulamadıysan başka doktora git. Sor, soruştur, araştır. Fakat şikayet edip oturma. İşinden mi şikayet ediyorsun? Problemin nerede olduğunu araştır. Çare ara. İmalatta mı, satışta mı, personelde mi? Nerede iş aksıyor? Eşinden mi şikayet ediyorsun? Otur, konuş. Olmadı, büyüklere danış. Yahut güzelce sabret. Huyunu alış ama şikayet etme. Sen kendi huyunda, kendi suyunda hiç kimseyi bulamazsın. Sen karşıdakinin huyuna alışmaya, benimsemeye çalış. Bineğinden mi şikayet ediyorsun? Şikayetin çaresini bul. Onun için araştır. Kanaatkar ol. Kendini üstün görme. Kabahati kendinde ara. Fakat ne yap? Şikayeti terk et. Mutlu olmaya çalış. Çünkü şikayeti bırakmazsan moralin bozulur. Şikayet ettiğin şeyi yahut kişiyi sevmemeye başlarsın. O zaman da hiçbir şey yapamazsın. İş yürümez, ev yürümez, müessese yürümez. Kafan bozulur, strese girersin. Sağlığın bozulur. Önce işimizi sevmemiz lazım. Ben 1960 senesinden itibaren elhamdülillah şikayeti terk ettim. Kimse ağzımdan şikayet çıktığını duymamıştır. Ne işimden şikayet, ne eşimden şikayet, ne sıhhatimden şikayet. 1960 yılından beri halkın şikayet etmediği bir seneye de rastlamadım. Cenab-ı Allah da şikayet etmememizi istiyor. Şükür, bir bakıma şikayeti terk etmek, nimeti görmek, daha kötüsünü düşünüp Allah'ın verdiğine, vereceğine razı olmak, halinden şikayet etmemek. Hadis-i şerifte buyuruluyor: sizden aşağıdakilere bakın, üstünüzde olanlara bakmayın. Böyle yapmak Allah'ın verdiği nimetleri küçük görmemeniz için uygun olan tutumdur. Allah'ın verdiği nimetleri küçük görmemeniz için buyurulmuş. İnsan maddi hususlarda kendisinden yukarıdakilere baktıkça kendi halinden hep şikayet eder. Bu da nankörlük olur. Nankörlüğün zıddı ne? Şükretmek. Şükret ki şikayetten de kurtul. Mevlam şikayet edeni sevmez. Sabredeni de cennetle mükafatlandırır. Şikayet etmemek, problemlere razı olmak, onları düzeltmemek, onları gidermek için çare aramamak değildir. Şikayeti terk ettiğin zaman olumsuz düşünmediğin için mevcut problemlere çare bulacak enerjiyi de bu moral sağlıyor insana. Fakat bir de insanın elinde olmayan durumlar var. Çare bulamayacağı haller var. Kaza var, hastalık var, nasip, kısmet, kader meselesi bunlar. Bunlara çare yok ama yine şikayet etmezsen bunları göğüslemek kolaylaşır. Tahammül edebilmek, sabredebilmek kolaylaşır. Çünkü dert var, dert var. Beterin beteri var. Daha kötüsü var. Daha kötüsü var. Daha kötüsünü düşünerek şükretmek lazım. Eğer şükretmeyi öğrenemezsen şikayetten kurtulamazsın. Şikayet ettiğin müddetçe de huzura eremezsin. Dinimizde de huzura ermedikçe gerçek kurtuluş yok. Huzura eren insanı Allah cennetine davet ediyor. Onların vasfı olarak razı olmuş buyuruyor. Yani şikayet etmiyor. Allah'ın verdiği kaderden hoşnut, razı. Eğer böyle rızayı ilahiye ererse Allah da kulundan razı oluyor. Şikayetçilik, sızlanmalar, sabırsızlıklarsa Cenab-ı Hak tarafından zemmediliyor. Ayet-i kerimelerde buyuruluyor: gerçekten insan pek hırslı ve sabırsız yaratılmıştır. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder, hemen şikayete başlar. Ona imkan verildiğinde ise pinti, cimri kesilir. Me'ariç 19-21. Şikayetçilik insanı sevgisizliğe, moralsizliğe götürür. Moralsizlik de yanlış yaptırır. Artık sevmediği bir işi yapmanın bezginliği, isteksizliği içinde işini savsaklamaya başlar. Kalite ve kul hakkı umurunda olmaz. Yap gitsin, ver gitsin demeye başlar. Bir hatıra daha paylaşayım. İstanbul'da o zamanlar ayakkabılar için taban imal ediyoruz. bir ayakkabıcıyla aramızda münakaşa çıktı. Diyor ki, biz ayakkabıyı ucuz satıyoruz, sen de tabanı ucuz yap da biz de alalım. Sen ucuz yapmıyorsun, biz de senden almıyoruz. Bak arkadaşlık yapıyoruz ama malını almıyoruz. Ben ucuz olursa kaliteli olmaz dedim. Kalitesini kim neylesin? Sen ucuz yap da isterse 10 günde tabanı erisin dedim. Dedim ki böyle şey olur mu? İnsanlar ayakkabıyı 10 gün giymek için mi alıyor? Böyle düşünmeyin. Allah'tan korkun. Kul hakkı var. Ben böyle bir iş yapmam. Siz bildiğiniz yerden alın. Sen yap. Ne yapacaksın? Müşterinin bir daha yüzüne mi bakacağız? Deyince ben de siz bu düşünceyle devam etmeyin. Erir gidersiniz. Allah'ın her şeyden haberi vardır dedim. Aradan bir iki sene geçti. Orada olan arkadaşlardan biri geldi dedi ki sen böyle yaparsanız sona erersiniz demiştin. Adamlar şimdi sona erdi, iflas ettiler. Hiçbir şeyleri kalmadı. Kabahati mesleğe atıyor, şikayet ediyorlar. Böyle bir zihniyetle hiçbir şey olmuyor. İşte bu işini sevmemenin, bezginliğin, savsaklamanın karşılığı. Maalesef bu hususta ülkemizin, insanımızın karnesi çok düzgün değil. Bugün dünya piyasasını düşünelim. Bir mamul alacaksınız, Alman malı, Japon malı denilince tereddüt etmezsiniz. Onun kaliteli olacağını baştan bilirsiniz. Çünkü adamlar piyasada o markayı, o şahsiyeti oluşturmuşlar. Fakat bizim memleketimizin ürünleri için bunu söyleyebilmek maalesef zor. Kalite Türk malının farik vasfı değil. Türkiye Cumhuriyetleri'ne gidiyoruz ve oralarda soruyoruz. Bu işi burada kim daha iyi yapar? Almanlar diyorlar. Sonra Ruslar. Sonra o memleketin halkını adres olarak gösteriyorlar. Maalesef Müslümanlar olarak bu duruma düşmüşüz. Niye? İşimizin ehli değiliz ve işimizi doğru yapmıyoruz. Halbuki dürüstlüğü, işini tam ve en mükemmel şekilde yapmayı bizim dinimiz emrediyor. Ama biz onların işine hayran kalıyoruz. Milli şairimiz Mehmet Akif Berlin'e gitmiş. Döndüğünde biri sormuş. Berlin'de ne var ne yok üstad? Akif şöyle cevap vermiş. Ne olsun? Gördüğüm kadarıyla yaşayışları dinimiz gibi, dinleri yaşayışımız gibi. İnandığımız gibi yaşamazsak, yaşadığımız gibi inanmaya başlarız. Olan bu. Öncelikli olarak yaptığınız işe inanacaksınız ve Allah rızası için yapacaksınız. İşte o zaman bereket de olur, kazanç da olur. İşimizi güzel yaparsak Allah da bizi sever, kullar da bizi sever. Şikayet de olmaz. Çünkü işin içinde şikayetçi anlayış var. Kaliteli olursa fiyatı artar, öyle olunca da satılmaz ki diye başlıyor şikayete ve kaliteyi düşürüyor. Halbuki çare aramalı. Hem kaliteli hem maliyeti düşük bir imalat nasıl olur diye düşünmesi, gayret etmesi lazım. Bunun için de mesleğini, sanatını sevmesi lazım. Müşterilerini sevmesi lazım. Onları düşünmesi lazım. Bir gün Şanlıurfa'da ayakkabı çarşısında geziyorum. Bir dükkanda bitmiş, satışa arz edilmiş ayakkabıları görünce dükkana girdim. Ayakkabılara alıcı gibi baktım, fiyatını sordum, usta söyledi. Ben de biraz pahalı değil mi deyince usta ayakkabıyı tutuşundan, bakışından, ayakkabıdan anladığın belli. Altına zilan taban koymuşum görmedin mi? Elbette biraz pahalı olacak, kaliteli dedi. Ben de teşekkür ettim. Kendimi tanıtmadan çıktım ama keyfime diyecek yoktu. Demek ki işini ciddi tutan firmanın ürünü alıcı tarafından takdir görür. Rabbime şükrettim, mutlu oldum. Karaköy'de de bir başka perakende satan ayakkabıcı vitrine ayakkabılarımızın altında gerçek zilan taban kullanılmıştır diye bir levha asmış. Nasıl hamd şükür etmezmişim. Niye kabul etmediler diye şikayet etmedik, çare düşündük. Bu bilgi ve tecrübeyi kazandık. Rabbim herkese hayırlı, helalinden bol kazançlar ihsan eylesin. İnsanımızı yaptığı işi severek ve güzelce, kaliteli yapan, İslam şahsiyetini, atalarımızın asaletini sergileyebilen, örnek bir millet eylesin. Amin. Evet değerli dinleyenler, Ahmet Zila'nın kaleme aldığı Şikayet Yok, Çare Var başlıklı yazısını paylaştık programımızda son olarak. Bugün Yüz Akı Dergisi'nin Mayıs 2016 sayısından yazılar paylaştık programımızda. Yarın yine aynı saatte Sesli Dergi'de buluşabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.